Ayrım 6, sayfa 32, aşağılık kompleksi. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilişinde son padişah Vahidettin'in gizli hesapları olduğu, kendisinin seçtiği, yetkilendirdiği, onu desteklediği, ona büyük paralar tahsis ettiği, hulasa Vahidettin'in neredeyse milli hareketin öncüsü olduğu gibi yazılar, iddialar son zamanlarda belli kaynaklardan ortaya sürülmektedir. Şimdi Milli Selamet Partisi adını alan eski Nizam Partisi'nin Almanya'da Türk işçileri için yayınladığı Nizam gazetesinde, parantez içinde şimdi de bu gazetenin adı Hamle olmuştur. Anadolu'yu Mustafa Kemal'in değil, Padişah Vahdettin'in kurtardığı savunulmuştur. Bunların gerçekle bir zerre ilgisi yoktur. Bunları doğrulayacak tek belge, hatta işaret mevcut değildir. Bütün bu akıl ve gerçek dışı çabalar, son yıllarda Mustafa Kemal'i inkar etmek yolundaki örgütlü gayretlerin çeşitli taşkınlıklarından biridir. Hepsi de onun büyüklüğü ve hizmetleri karşısında bazı adi politikacılarla küçük adamların aşağılık duygularından gelen geriye dönüş çabalarının ve irtica gayretlerinin yüze vurmasından başka bir şey değildir. Tarih içinde bu tür aşağılıklar her büyük insana, her büyük fikre ve her büyük harekete karşı daima yürütülmüştür. Çünkü toplum davasında onun ileri hamlelerine ayak uyduramayanların gözleri daima arkadadır. Ve bu yetersizlik onlarda zamanla öyle bir ruh hastalığı halini alır ki bu hastalığa ruhi kısırlaşma ve dolayısıyla ruhi tükeniş adını vermekte hata olmasa gerektir. Zaten aşağılık duygusu veya kompleksi denilen kendi kendini yiyişin temelinde yatan yetersizlikler arasında bu ruhi tükeniş en başta gelir. Kaldı ki o günlerde ne sarayın ne hükümetin şuna buna büyük paralar tahsis edecek halleri de yoktu. Örneğin Kazım Karabekir'in anılarında yer alan şu olay bu bakımdan çok ilgi çekicidir. Hükümet ve dairelerin elim vaziyetini birkaç gün içinde gördüm. Ermeni katliamı broşürünü Fransızca'ya tercüme masrafını verecek para mevcut değildi. Kimse de 15 altın kadar tutacak olan bu parayı veremiyordu. Bu, teşkilatı ve icraatı şahsına bağlayanların aradan çekilmeleriyle ne olabileceğinin hazin bir misaliydi. Komisyonu mahcubiyetten kurtarmak ve hükümetimizin bu acıklı vaziyetini yabancılara göstermemek için bu masrafı derhal ve cebimden verdim. Paramı sonradan iade edebildiler. Bu anı Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimiz isimli eserinden alınmıştır. Sayfa 8. Sarayın hali de perişandı. Vahidettin, eski padişah Sultan Reşat'ın ölümü üzerine 1. Dünya Savaşı içinde tahta çıkmıştı. Ama padişahın maaşı ve sarayın masrafları da artık kısılmıştı. Enver Paşa saraylara biraz yağ ve yiyecek bulabilmek için uzak cephe gerilerinden ordu yardımıyla bir şeyler toplatmaya çalışıyordu. Nitekim Anadolu'da güçlenen milli kuvvetlere karşı Sultan Vahidettin ve çevresi bir hilafet ordusu kurup İzmit üzerinden milliyetçilere karşı sevk ederken gerekli parayı memleketi istila eden düşmanlara el açarak onlardan alabilmişlerdi. Anadolu'yu Mustafa Kemal değil Vahidettin kurtardı diye destan yazanların bunları bilmemeleri mümkün mü? Mustafa Kemal'in ise daha sonra ve Anadolu'ya tayin olununca cebinde kaç lirası bulunduğunun hikayeleri ve Erzurum'la Sivas'ta çekilen beslenme sıkıntıları onun günlüğünü tutan Mazhar Müfit'in hatıralarında yazılıdır. Hele Sivas'ta tümü zaten 1.000 lira kadar olan parasının sonu da gelince esnafın nasıl veresiyeyi kestiği ve sonuçları etrafıyla anlatılır. İstanbul'dan ayrılırken padişahın ona 80 bin lira, 100 bin lira gibi paralar tahsis ettiği yolundaki kasıtlı masalların karşısında ise Mustafa Kemal'in Harbiye Nezareti'ne çektiği ve bu sayfalarda yer alan 9-6-1919 tarihli telgrafında ordu ve Samsun maliyesinde sadece bir istimbotun İstanbul'a kadar kömür ve benzin parasının dahi bulunmadığı açıkça bildirilir. Kaldı ki Vahidettin'in bile İstanbul'dan bir İngiliz zırhlısı ile kaçarken sarayın herhalde bütün mevcudu olarak kaçırabildiği para 30 bin liradan ibaretti. Onu da San Remo'da çapkın ve serseri kayınbiraderi Çerkez Albay Zeki ile eski İttihat ve Terakki muhaliflerinden Gümülcineli İsmail gibi macera adamlarına kaptırdığı bilinen bir gerçektir. Nitekim parasızlıktan kaldığı kira evinin elektrikleri suları kesilmiş olarak hayata gözlerini yumduğu zaman yanında bulunan para komodinin gözünden çıkan 25 kuruştan ibaretti. Havzada Mustafa Kemal İstanbul'daki Mustafa Kemal değildir. Artık kozlar atılmıştır. Arkadaki köprüler yıkılmıştır. İstanbul artık uzakta kanayan bir yaradır. Oraya dönüş yoktur. Nitekim İstanbul hükümetinin güvensizliğini, İstanbul hükümetinin niyet ve teşebbüsleriyle milletin istek ve menfaatleri arasında birlik olmadığını Mustafa Kemal ilk defa ve açıkça Havza'da ilan etti. 3 Haziran 1919 tarihiyle Havza'dan ve acele kaydıyla Samsun, Erzurum, Ankara, Diyarbakır'daki kolordu kumandanları ile Konya'da ordu müfettişi Mersinli Cemal Paşa'ya ve Sivas, Kastamonu, Van valilerine çektiği şifre telgraflarda Arzu-i Milli ile hükümet-i Hazıra'nın içtihadında mutabakat olmadığını açıkça bildirdi. Dipnot, milletin istekleriyle şimdiki hükümetin tutum, görüş ve davranışları arasında uyarlık yoktur. Halkın telgrafla doğrudan doğruya padişaha milli istiklalin korunması yolunda başvurmaları ve her türlü uyarma ve duyurma teşebbüslerine geçilmesi isteniyordu. Bu onun ilk siyasi çıkışıdır denebilir. Yeni davalara doğru ilk kanat açışıdır. Fakat ne var ki yalnızdır. Hem gayet iyi bilir ki yakın günlerde İstanbul onun elinden bütün görev ve rütbelerini alabilir. Onu ortada tek başına bırakabilir. İşte o zaman dayanabileceği yalnız son güç kalır, halk. İşte bunun içindir ki kaleme sarılmıştır. Vilayetlere, kolordulara bu telgrafları yazmıştır. Milleti bekleyen tehlikeleri anlatarak halkı harekete, protesto gösterilerine çağırmıştır. Ama gene bilir ki ümitsizlik, kötümserlik, bezginlik bütün memleketi sarmıştır. Hatta kendi karargahını bile. Mustafa Kemal'in karargah kurmaylarından ve onun siyasi işlerini yürüten kurmay binbaşı Husrev Bey'in, parantez içinde Husrev Gere'de mebus büyükelçi, Havza'dan Erzurum'a Kazım Karabekir Paşa'ya yazdığı şahsi mektuptan bazı parçalar okuyalım. Havza 7-6-1919. Pek muhterem efendim. Mustafa Kemal Paşa'nın karargahında Havza'dayım. İşlerin istihbarata ve siyasiyata ait kısımlarını deruhte ettim. Birkaç güne kadar Amasya'ya gideceğiz. İstanbul'da günden güne elim şekle giren siyasi vaziyet azaplı, milli izzeti nefis hakaret içinde inlerken, milli sahada belki hizmet ederim ümidiyle kemal-i minnet ve şükranla bu vazifeyi kabul ettim. Sıhhi vaziyetinden dolayı alkol kullanmayan Mustafa Kemal Paşa da yüksek bir cesaret-i medeniye, memlekete bağlılık, zeki bir ihata, parantez içinde kapsama gördüğümden bu tehlikeli anda şu milleti inşallah hüsnü hizmete bir vasıta olacağı hissini bende uyandırdı. İzmir olayı pek elemli ve evler yıkıcı bir şekilde devam ediyor. İtalyanlar yayılıyor. Salihli'de ne olacağı belirsiz. Heyetimizin Paris konferansına kabulü bence bir şey değil. Siyasi kanaati, Ermenistan muhtariyeti ve mensubu olduğu parti, İngiltere himayesini isteyen Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın başkanlığı bilakis endişe kaynağı. Bir manda, parantez içinde himaye fikri, belki en son kurtuluş çaresi olabilir. Avrupa cellatları idamımızın hükmünü bütün şiddet ve şenaatiyle tatbik ederken bunu da dinleyen olur mu? Hulasa biz ne olacağız? İstanbul'da diyebilirim ki mütarekeden beri meydana gelen müessif olaylar, vatanın duçar olduğu gadir ve zulüm karşısında her an bu suali kendime soruyorum. Son bir katliama karşı milletin birleşmesi, harici, dahili tehlikelere karşı hazırlanması lüzumuna inanıyorum. Büyük bir harpten çıkmış, beli bükülmüş, elinde avucundakini vermiş, ordusuz silahsız bir milletin yek vücut, muntazam bir teşkilata dahi malik olsa mevcudiyetini muhafaza etmesini bugün için şüpheli görüyorum. Husrev Bey bu bocalamalar arasında Bolşevikliğe de sarılır. Bolşeviklik Bulgar ve Macarların da iltihakı ile bir ittihat vesilesi oldu. Gerek Avrupa havadisleri, gerekse sizin kıymetten mütalaalarınız, Bolşeviklerin kuvvetli olduğunu, Almanların da bu sulhü katiyen kabul etmeyeceklerini tebşir ediyor. Dipnot, Husrev Bey bu arada Kazım Karabekir Paşa ile İstanbul'da ve Paşa'nın kardeşinin Süleymaniye'deki evinde konuşmalarına değinir. Paşa görüşlerini o konuşmalarda belirtmiş olacaktır. Bolşeviklerle temas etmek, prensipleri anlaşılmak, Türk'te ananelere ve muayyen kaidelere halel vermemek şartıyla nasıl kabul olunacağını, nasıl tatbik edileceğini kararlaştırmak, fakat sınır birliği kurulunca düşman taarruzlarına karşı koymayı temin etmek için silah, cephane, erzak almak cihetlerini sağlam kazığa bağlamak lazımdır. Hüsrev Bey'in bu mektubundaki en dokunaklı cümle şudur: biz ne olacağız? Bu mektup, milli mücadelenin başlangıç günlerindeki havadan çok şeyler yansıtan önemli belgelerden biridir. Bu mektubun önemi, Havza'dayken Mustafa Kemal'in çevresinde ve onun istihbarat ve siyaset işlerinde kurmayı olan tecrübeli bir zatta bile hakim olan kararsızlığı, ruhi bunalımı olduğu gibi açığa vurmasındadır. Halbuki Erzurum'da Kazım Karabekir Paşa'ya yazılan bu mektubun yazarı, Birinci Dünya Savaşı'nın rüzgarları içinde savrulmuş, önemli vazifeler almış, siyasi bilgileri olan bir kişidir. Dipnot: Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, sayfa 59-62. Husrev Bey bu ruh düşkünlüğü içinde ve uzun mektubunda yabancı himaye, parantez içinde manda sisteminden, Bolşevikliğin kabulüne kadar her düşünceye bir çare gibi sarılır. Fakat hiçbirinde tam güvenli bir kurtuluş yolu göremez. Neticede derin bir kötümserlik içinde bunalır. Hulasa Mustafa Kemal bir karargah kadrosu içindedir. Fakat yalnızdır. Artık halka dönecek, halkı tanıyacak ve onu kazanacaktır. Tek çıkar yol budur. Bunun için de bir halk hareketi stratejisi ister. Orduda disiplin ve emir söker. Ama halk uzun süreli, mihnetli ve yapıcı bir harekete yöneltilmek isteniyorsa, böyle hallerde halkın emirle değil, düşünerek kımıldayan bir güç olduğunu kabul etmek gerekir. Onu kazanmak için onu tanımak, inandırmak lazımdır. Eğer dava bu halk davası ise, eğer dava bir milletin kurtuluş savaşı ise, o zaman milleti milletin diliyle konuşmak lazımdır. Öyle ki halk o dili konuşanlara inansın. Mihnetleri, çileleri önceden bilsin, savaşı isteyerek kabul etsin. Mustafa Kemal işte bu yolda halkla ilk temaslarını Havza'da yapmıştır. İlk genelgesini Havza'da yayınlamıştır. Mustafa Kemal'e göre durum şuydu: İzmir ve bunun ardından Manisa'nın ve Aydın'ın işgali ve yapılan tecavüz ve mezalim hakkında millet henüz aydınlanmamış ve milli varlığa vurulan bu feci darbeye karşı açık olarak herhangi bir teessür ve şikayet göstermemiştir. Milletin bu haksız darbe karşısında hareketsiz ve hissiz kalması elbette milletin lehine yorumlanamazdı. Onun için milleti ikaz edip harekete getirmek lazımdı. Dipnot: Mustafa Kemal Nutuk, 1927, sayfa 14. Milli tehlikeye karşı halkın kaynaşması galeyanı lazımdı. Halk uyanmalı, kımıldamalı, kaynaşmalıydı ki bu milli kaynaşma bir amaca yöneltilebilsin. Böylelikle de halkın aktif bir güç halinde örgütlendirilmesi mümkün olsun. Yoksa uyuşuk ve sinmiş kalabalıklar halk demek değildir. Sömürgelerde hem de 5-10 tabur sömürgeci devlet askerinin kontrolünde yüz milyonlarca insan uyuyordu. Ama bu yüz milyonlarca insan bu 5-10 tabur muhafızına karşı hiçbir zaman hiçbir tehlike teşkil etmiyordu. Havza'da çalışmaları 12 Haziran 1919'a kadar sürdü. Bazı yazarlar Mustafa Kemal'in Havza'da Rusya'dan gelen General Budenni ve bir Rus heyetiyle temaslarda bulunduğunu yazarlar. Dipnot: Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali. Fakat böyle bir temasa ait hiçbir belge yoktur. Kaldı ki böyle bir temasa ihtimal de verilemez. Evvela şunun için ki o tarihte Samsun İngiliz işgalindedir. Rusya ovaları müttefiklerden destek gören ihtilal aleyhtarı generallerin, beyaz orduların işgali altındadır. Oralardan birinin, bir heyetin Samsun'a gelmesine ihtimal yoktur. Kaldı ki o günlerde Mustafa Kemal göze çarpacak, dikkati çekecek bir durumda değildir. Henüz resmi vazifeli bir ordu müfettişidir. Daha sonra general ve mareşal olan Budenni de siyasi bir şahsiyet sayılmaz. O tarihte sadece yoldaş Budenni olarak Ukrayna'da bir süvari kumandanıydı ve zaten alaylı bir askerdi. Hulasa böyle bir ziyarete ihtimal verilemez. Dipnot: Mustafa Kemal'in ve Rus ihtilalcileriyle temas teşebbüslerinin bugün artık bilinmeyen tarafı yoktur. İleride bunlara değinilecektir. Mustafa Kemal 12 Haziran 1919'da karargahı ile Amasya'ya hareket etti. Havza Amasya arasındaki yol Suluova'dan geçer. Buraları Karadeniz Sıra Dağları'nın arkasında kalır. Hoş görüntülü yerlerdir. Orta Yayla ile Karadeniz kıyı bölgesi arasında bir alandırlar. Amasya yolculuğu için bazı ön hazırlıklar da yapılmıştır. Çünkü artık her şey halkla yürüyecekti. Onun için daha önce Amasya'dan Havza'ya Amasya'nın ileri gelenleri çağrılır. Gelen heyetin başında Amasya müftüsü vardır. Bu heyet Mustafa Kemal'in halka davetine ilk ses veren heyettir. Dipnot: Havza'da civar köyler halkından Yürgeç Paşazade Camii konuşmalarına inenler olmuştu. Fakat Mustafa Kemal'in davetine bir vilayet merkezinden heyet halinde ilk defa Amasya'dan gelinmiştir. Amasyalılar bu heyet azalarının isimlerini hala hatırlarlar: Müftü Hacı Tevfik Efendi, Topçuzade Ali Bey, Mehmet Karan Bey, Ali Hikmet Bey, Topçuzade Mustafa Bey, Miralayzade Hamdi Bey, Yörgützade Rasim Bey ve diğerleri.